15. Bölüm Yasak Orman. Durum bundan kötü olamazdı. Filch onları Profesör McGonagall'ın ilk kattaki çalışma odasına götürdü. Orada oturup birbirlerine tek kelime söylemeden öylece beklediler. Hermione tir tir titriyordu. Harry'nin beyninde bin türlü özür, uydurma nedenler, saçma sapan bahaneler dönüp duruyordu. Her aklına gelen bir öncekinden daha anlamsızdı. Artık bu kez yakayı sıyıracaklarını hiç sanmıyordu. Köşeye sıkıştırılmışlardı. Nasıl olur da pelerini unuturlardı? Profesör McGonagall gecenin bir yarısında yataklarından fırlayıp okulda dört dönmelerini dünyada kabullenmezdi. Üstelik dersler dışında çıkmaları yasak olan en yüksek kuleye tırmanmışlardı. İşin içine bir de Norbert'la görünmezlik pelerinini kattın mı? Yol görünmüştü. Tası tarağı toplayacaktın. Harry durumun bundan kötü olamayacağını mı sanıyordu? Profesör McGonagall odaya girdiğinde yanında Neville da vardı. Neville onları görür görmez "Harry!" diye bağırdı. "Sizi aramaya çıkmıştım, uyarmak için. Malfoy'un söylediklerini duydum. Sizi yakalayacakmış, yanınızda bir ejder..." Harry, Neville'ı susturmak için başını iki yana salladı hızla. Ama Profesör McGonagall bunu gördü. Üçünün tepesine dikildi. Norbert'tan bile daha çok alev püskürtecekti sanki. "Hiçbirinizden beklemezdim bunu. Mr. Filch, astronomi kulesine çıktığınızı söylüyor. Saat gecenin biri. Anlatın bakalım." Hermione bir öğretmenin sorusunu ilk kez yanıtsız bıraktı. Bir heykel kadar hareketsiz terliklerine bakıyordu. Profesör McGonagall, "Neler döndüğünü galiba biliyorum," dedi. "Bunu anlamak için üstün zekalı olmak gerekmez. Draco Malfoy'un kafasına uydurma bir ejderha öyküsü soktunuz. Geceleyin kalkıp başı derde girsin diye. Onu yakaladım bile. Longbottom'un da bu palavraya inandığını sanıp için için gülüyorsunuz, öyle değil mi?" Harry, Neville'la göz göze geldi. Bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştı bakışıyla. Neville çok incinmişe benziyordu çünkü. Zavallı, şaşkın Neville. O karanlıkta kendilerini bulup uyarmak için kim bilir neler çekmişti. "İnanamıyorum," dedi Profesör McGonagall. "Aynı gece dört öğrenci birden ayakta. Böyle bir şeyi ne duydum ne işittim. Siz, Miss Granger, ben de sizi daha akıllı biri bilirdim. Size gelince, Mr. Potter, sizin için Gryffindor'un anlamı bütün bunlardan daha önemlidir sanıyordum. Üçünüz de cezalandırılacaksınız. Evet, siz de, Mr. Longbottom. Geceleri okulda dört dönme hakkını kimse vermez size. Özellikle bugünlerde. Çok tehlikeli bir şey bu. Gryffindor'dan 50 puan silinecek."
50 mi?"
diye kekeledi Harry. Son Quidditch maçında başa geçmişlerdi. Ama ilk sıradaki yerlerini yitirirlerdi şimdi. Profesör McGonagall sivri burnundan derin derin soluyarak "Adam başı 50 puan." dedi.
"Profesör, lütfen. Yapamazsınız bunu."
"Ne yapıp ne yapamayacağımı senden öğrenecek değilim, Potter. Şimdi hepiniz doğru yatağınıza." Gryffindorlu öğrencilerden hiç bu kadar utanmamıştım. Yitirilen 150 puan. Bu, son sıraya indiriyordu Gryffindor'u. Okul kupası için büyük bir olanağı tek gecede yok etmişlerdi. Harry, sanki midesi delinmiş gibi bir duyguya kapıldı. Durumu nasıl düzeltebilirlerdi? Harry bütün gece gözünü kırpmadı. Neville'ın sanki saatler boyunca yatağına gömülüp hıçkırdığını duydu. Onu rahatlatacak bir söz bulamıyordu. Neville'ın da kendisi gibi sabah olmasını istemediğini biliyordu. Yaptıklarını öğrenince öteki Gryffindorlar ne diyeceklerdi? Ertesi gün Gryffindorlar binaların puanlarını gösteren dev kum saatlerinin yanından geçerken önce bir yanlışlık olduğunu sandılar. Nasıl olur da bir günde ansızın 150 puan birden yitirirlerdi? Derken bir söylenti yayıldı ortalığa. Harry Potter. Ünlü Harry Potter. İki Quidditch maçının kahramanı Harry Potter. Salak birkaç birinci sınıf öğrencisiyle birlikte bu puanların yitirilmesine neden olmuştu. Harry, okulun en sevilen, en beğenilen insanlarından biriydi. Ansızın en nefret edilen kişi olup çıkıvermişti şimdi. Okul kupasını Slytherin'in almasını istemeyen Ravenclaw'larla Hufflepuff'lar bile sırt çevirdiler ona. Harry nereye gitse herkes parmağıyla onu gösteriyor, aşağılayıcı sözler söylerken sesini alçaltmaya bile gerek duymuyordu. Öte yandan Slytherinler onu alkışlıyor, ıslık çalarak
"Sağ ol Potter, bunu sana borçluyuz."
diye bağırıyorlardı. Sadece Ron destekliyordu onu.
"Birkaç haftaya kalmaz unuturlar. Fred ile George buraya geldiklerinden beri ne puanların silinmesine neden oldular. Yine de herkes onları seviyor."
Harry boynu bükük,
"Ama tek kere de 150 puan sildirtmediler, değil mi?"
dedi.
Ron, "Orası öyle," demek zorunda kaldı. Zararı gidermek için iş işten geçmiş sayılırdı. Ama Harry bir daha kendini ilgilendirmeyen şeylere bulaşmamaya yemin etti. Bütün bunlar çevreyi gizli gizli kolaçan etmek yüzünden gelmişti başına. Öylesine utanıyordu ki, Wood'a gidip Quidditch takımından ayrılmak istediğini söyledi.
"Ayrılmak mı?"
diye gürledi Wood.
"Ne işe yarar bu? Quidditch'te de kazanamazsak yitirdiğimiz puanları nereden alacağız?"
Ama Quidditch'in bile tadı kaçmıştı. Çalışmalar sırasında takım arkadaşları onunla konuşmuyorlardı. Konuşmak zorunda kalsalar bile ona "arayıcı" diye sesleniyorlardı. Hermione ile Neville de acı çekiyorlardı. Harry gibi ünlü olmadıkları için onun kadar ezilmiyorlardı. Ama onlarla da kimse konuşmuyordu. Hermione derslerde dikkatleri üstüne çekmeyi bırakmıştı. Başını öne eğip sessizce çalışıyordu. Harry sınavların yaklaştığına neredeyse seviniyordu. Dersleri gözden geçirirken derdini unutur gibi oluyordu. Ron ve Hermione ile birlikte gece yarılarına kadar çalışıyorlar, karmaşık iksirlerde kullanılan maddeleri hatırlamaya uğraşıyorlar, tılsımların, büyülerin üzerinden bir daha geçiyorlar, büyücülükte önemli buluşların, cin ayaklanmalarının tarihlerini ezberliyorlardı. Sınavların başlamasına yaklaşık bir hafta kala, Harry'nin kendini ilgilendirmeyen işlere bulaşmama konusundaki yemini de beklenmedik biçimde sınandı. Bir gün öğleden sonra tek başına kitaplıktan dönerken yukarıdaki sınıflardan birinde bağırışlar duydu Harry. Yaklaşınca Quirrell'ın sesini işitti.
"Hayır! Olmaz! Lütfen!"
Sanki biri gözünü korkutuyordu onun. Harry daha da yaklaştı. Quirrell'ın hıçkırdığını duydu.
"Peki, peki."
Sonra sarığını düzelterek Quirrell hızla çıktı sınıftan. Bembeyaz kesilmişti. Dokunsalar ağlayacaktı. Gözden uzaklaştı. Harry'i fark etmemişti bile. Ayak sesleri uzaklaşıncaya kadar bekledi Harry. Sonra sınıfa bir göz attı. Boştu sınıf. Ama öteki kapısı aralıktı. Harry yolu yarılamıştı ki hiçbir şeye bulaşmama konusundaki yeminini hatırladı. Ama 12 felsefe taşına bahse girerdi ki az önce Snape çıkmıştı odadan. İşittiklerine göre öyle olması gerekiyordu. Şimdi herhalde keyifle hoplaya zıplaya gidiyordu. Anlaşılan Quirrell teslim bayrağını çekmişti. Yeniden kitaplığa döndü Harry. Hermione, Ron'u astronomi konusunda sınamaktaydı. Harry işittiklerini anlattı onlara.
"Snape yırttı öyleyse," dedi Ron. "Quirrell büyüyü nasıl bozacağını söylediyse..."
"Ama Fluffy de var," dedi Hermione.
Ron, çevrelerindeki binlerce kitaba bakarak,
"Belki de Snape Hagrid'e hiç sormadan onu nasıl atlatacağını öğrenmiştir,"
dedi.
"Üç başlı dev bir köpeğin nasıl atlatılacağını açıklayan bir kitap mutlaka vardır burada."
Ne yapıyoruz Harry?" Ron'un gözlerinde serüven ışığı parlamaya başlamıştı yine. Ama Harry'den önce Hermione yanıt verdi.
"Dumbledore'a git. Ta en başından bunu yapmalıydık zaten. Kendimiz bir işe kalkışacak olursak bu kere sepetleniriz."
"Ama kanıtımız yok ki," dedi Harry.
"Quirrell'ın bizi desteklemekten ödü kopar.
Snape de Cadılar Bayramı'nda ifritin içeri nasıl girdiğinden haberi olmadığını, o gece üçüncü kata hiç gitmediğini söyler. Kime inanırlar dersiniz? Ona mı, bize mi? Ondan nefret ettiğimizi herkes biliyor zaten. Dumbledore da onu okuldan attırmak için yalan söylediğimizi sanır. Filch deseniz ölümü göze alır da bize yardımcı olmaz. Snape'in can dostu. Okuldan ne kadar çok öğrenci sepetlenirse işi o kadar azalır. Hem unutmayın, taşı da Fluffy'yi de bilmemiz istenmiyor. İşin yoksa boşu boşuna uğraş dur."
Hermione, Harry'nin görüşlerine katılıyordu. Ama Ron hiç öyle düşünmüyordu.
"Şöyle çevreyi bir kolaçan etsek."
Harry, "Hayır," dedi kararlı bir sesle.
"Yeteri kadar kolaçan ettik."
Önüne Jüpiter'in haritasını çekti. Uydularının adlarını ezberlemeye koyuldu.
Ertesi sabah kahvaltı masasında Harry'e, Hermione'ye, Neville'a birer not iletildi. Hepsi aynıydı. Cezanız bu gece saat 11'de başlayacaktır. Giriş salonunda Mr. Filch'i görünüz. Profesör Minerva McGonagall. Harry, yitirilen puanların telaşıyla cezaları bütün bütüne unutmuştu. Hermione'nin o gece çalışamayacağı için sızlanıp duracağını sanıyordu. Ama Hermione ağzını bile açmadı. O da, Harry gibi, bütün bunları hak ettiklerini düşünüyordu. O gece saat 11'de, ortak salondan Ron'a hoşça kal deyip Neville'la birlikte giriş salonuna indiler. Filch oradaydı. Malfoy'da. Harry, Malfoy'un da cezalandırılacağını unutmuştu. Filch fenerini yakıp onları dışarı çıkararak "Gelin arkamdan." dedi.
"Okul kurallarının dışına çıkmak ne demekmiş, anlarsınız."
Sırıtarak sözlerini sürdürdü.
"Öyle. Bana sorarsanız en iyi öğretmenler sıkı çalışma ve acıdır. Yazık. O eski cezaları artık vermiyorlar. Sizi bileklerinizden bağlayıp birkaç gün tavandan sallandırmak ne güzel olurdu. Ne olur ne olmaz. Belki gerekir diye zincirleri hala saklıyorum odamda. Hadi bakalım, gidiyoruz. Sakın kaçmaya kalkışmayın, yoksa haliniz daha beter olur."
Karanlık bahçeden geçtiler. Neville burnunu çekip duruyordu. Harry cezanın ne olacağını merak ediyordu. Gerçekten korkunç bir şey olmalıydı. Yoksa Filch bu kadar keyiflenmezdi. Ay pırıl pırıldı. Ama önüne geçen bulutlar ortalığı karartıyordu. İleride Hagrid'in kulübesinin ışıklı pencerelerini gördü Harry. Uzaklardan bir ses duydular.
"Sen misin, Filch? Çabuk ol, hemen başlayalım."
Harry'nin yüreği hopladı. Hagrid'le çalışacaklarsa pek de o kadar ağır sayılmazdı ceza. Yüzündeki rahatlamayı Filch de fark etmişti herhalde.
"O salakla keyif çatacaksınız sanıyorsun, değil mi?"
dedi.
"Birazdan görürsün gününü. Ormana gidiyorsunuz. Tek parça halinde çıkarsanız ben de bir şey bilmiyorum demektir."
Bunu duyunca Neville inledi. Malfoy da olduğu yerde kala kaldı. "Ormana mı?" diye tekrarladı. Sesi her zamanki gibi soğuk çıkmıyordu. "Geceleyin gidemeyiz oraya. Çeşit çeşit şey var orada. Kurt adamlar bile varmış." Neville, Harry'nin cübbesinin koluna yapıştı. Soluğu kesilmişti. Sesi sevinçten titreyerek
"Ödüm patlıyor, ha?"
dedi Filch.
"Kurt adamları daha önce başını derde sokmadan düşünseydin. Öyle değil mi?"
Hagrid belirdi karanlıkta. Ayaklarının dibinde Fang salına salına yanlarına yaklaştı. Kocaman yayı elindeydi. Omzuna da içi oklarla dolu sadağını asmıştı.
"Nerede kaldınız?"
dedi.
"Yarım saattir bekliyorum sizi. Harry, Hermione, her şey yolunda mı?"
Filch soğuk bir sesle,
"Ben olsam onlara dostluk göstermezdim,"
dedi.
"Ne de olsa buraya cezalandırılmak için geldiler."
Hagrid kaşlarını çatarak Filch'e,
"O yüzden mi geciktiniz?"
dedi.
"Söylev mi çekiyordun onlara? Bu senin üstüne vazife değil. Sen yapacağını yaptın. Bundan sonrası benim işim." "Seher vakti gelirim," dedi Filch.
"Pis pis.
Kalan parçalarını toplamaya,"
diye ekledi. Sonra döndü. Karanlıkta çakıp sönen feneriyle şatoya doğru ilerlemeye başladı. Malfoy Hagrid'e baktı.
"Ormana gelmiyorum ben,"
dedi. Harry onun sesindeki büyük korkuyu fark edince için için sevindi. Hagrid,
"Hogwarts'ta kalmak istiyorsan geleceksin,"
dedi öfkeyle.
"Bir yanlış yaptın, cezasını da çekeceksin."
"Ama uşaklara yarışır bir şey bu. Biz öğrencilere değil. Biz kitap okuyup yazı yazacağız sanıyordum. Babam bunu bir duyarsa..."
"Hogwarts'ta böyle şeylerin olduğunu söyler,"
diye kükredi Hagrid.
"Yazı yazacakmış. Kime ne yararı var bunun? Ya işe yarar bir şey yaparsın ya da pılını fırtını toplar gidersin. Okuldan atılman babanın hoşuna gidecekse dön şatoya da toparlan. Hadi."
Malfoy kıpırdamadı. Öfkeyle baktı Hagrid'e. ama sonra gözlerini yere indirdi.
Peki öyleyse,
dedi Hagrid.
Şimdi dikkatle dinleyin beni. Çünkü bu gece yapacağımız şey çok tehlikelidir. Kimsenin başı derde girsin istemem. Benimle şuraya gelin bakalım.
Onları ormanın tam kıyısına götürdü. Fenerini iyice kaldırarak simsiyah ağaçlara doğru kıvrıla kıvrıla uzanan daracık bir toprak yolu gösterdi. Ormana bakarlarken hafif bir meltem saçlarını uçuşturuyordu.
Bakın şuraya,
dedi Hagrid.
Yerdeki şu parıltıyı görüyor musunuz? Gümüşe benzer parıltıyı. Tek boynuzlu at kanıdır bu. Ağır yaralı bir tek boynuzlu var orada. Bu hafta ikinci kere oluyor. Geçen çarşambada birini ölü buldum. Arayalım zavallıyı. Belki iyileştirir, acısını dindiririz.
Ya tek boynuzluyu yaralayan şey bizi daha önce bulursa? Dedi Malfoy. Ne kadar korktuğu sesinden belli oluyordu. Hagrid,
yanınızda ben ya da Fang varken ormandaki hiçbir canlı kılığınıza bile dokunamaz,
dedi.
Yoldan ayrılmayın. Şimdi ikiye ayrılıp başka yönlere gideceğiz. Her yerde kan var. En aşağı dün geceden beri çırpınıp duruyor anlaşılan.
Malfoy, Fang'in sivri dişlerine bakarak, o benimle gelsin, dedi hemen.
Peki, ama seni uyarıyorum, korkağın tekidir o,
dedi Hagrid.
Öyleyse Harry, Hermione, ben bir yöne gidelim. Draco, Neville, Fang de öteki yöne gitsin. Tek boynuzlu atı gören yeşil kıvılcımlar fışkırtsın. Tamam mı? Çıkarın asalarınızı da bir deneme yapın şimdi. Oldu. Başınız derde girerse kırmızı kıvılcımlar fışkırtırsınız. Biz gelip sizi buluruz. Dikkatli olun. Gidelim.
Orman kapkaraydı. Sessizdi. Biraz ilerleyince yolun ikiye ayrıldığını gördüler. Harry, Hermione, Hagrid sola, Malfoy, Neville, Fang de sağa saptılar. Gözleri yerde, sessizce yürüdüler. Dalların arasından süzülen ay ışığı, düşmüş yapraklara saçılmış gümüş mavisi kanı aydınlatıyordu zaman zaman. Harry, Hagrid'in çok tedirgin olduğunu fark etti. "Yoksa tek boynuzluları bir kurt adam mı öldürüyor?" diye sordu.
Kurt adam o kadar hızlı değildir,
dedi Hagrid.
Tek boynuzluları yakalamak zordur. Büyü gücü yüksek yaratıklardır. Daha önce birinin yaralandığını hiç görmemiştim.
Yosun tutmuş bir ağaç kütüğünün yanından geçtiler. Harry akarsu sesi duyuyordu. Yakınlarda bir dere olmalıydı. Kıvrıla kıvrıla uzanan yolda tek boynuzlu kanı izlerine rastlanıyordu.
Sen iyi misin, Hermione?
Diye fısıldadı Hagrid.
Merak etme, o kadar ağır yaralıysa uzağa gidemez. Biz de onu geçin şu ağacın ardına.
Hagrid, Harry ile Hermione'yi kaptığı gibi yol kenarındaki dev bir meşenin arkasına sürükledi. Bir ok çıkardı, yayına yerleştirip atışa hazır beklemeye başladı. Üçü de kulak kesildiler. Az ilerideki ölü yapraklar üstünde bir şey hışırdıyordu. Yerde sürünen bir cübbenin sesine benziyordu bu. Hagrid karanlık yola dikmişti gözünü. Ama birkaç saniye sonra ses uzaklaşıp yok oldu.
Biliyordum,
diye mırıldandı Hagrid.
Bulunmaması gereken bir şey var burada.
Kurt adam mı? Dedi Harry. Hagrid asık suratla,
kurt adam falan değildi bu. Tek boynuzlu da değildi,
dedi.
Hadi beni izleyin. Ama dikkatli olun.
Daha yavaş yürümeye başladılar. En ufak bir sesi bile kaçırmamaya çalışıyorlardı. Ansızın önlerindeki açıklıkta bir şey kıpırdadı.
Kim var orada?
Diye bağırdı Hagrid.
Göster kendini, silahlıyım.
Biri belirdi açıklıkta. İnsan mıydı bu, yoksa at mıydı? Göğsüne kadar kızıl saçlı, kızıl sakallı bir adamdı. Ama göğsünden aşağısı uzun kuyruklu, tüyleri pırıl pırıl parlayan al bir attı. Harry ile Hermione'nin ağızları bir karış açıldı. Hagrid,
"Ha, sen miydin Ron'un?"
dedi. Rahatlamıştı.
"Nasılsın?"
İlerleyip at adamın elini sıktı.
"İyi akşamlar Hagrid,"
dedi Ron'un. Derinlerden gelen hüzünlü bir sesi vardı.
"Beni vuracak mıydın?"
Hagrid yayını okşayarak,
İnce eleyip sık dokumanın sırası değil, Ron'un,
dedi.
Ormanda kötülük kol geziyor. Sahi, bunlar Harry Potter'la Hermione Granger. Okulda öğrenciler. Bu da Ron'un, at adam.
Hermione neredeyse fısıltıyla, gördük, dedi.
İyi akşamlar,
dedi Ron'un. Demek öğrencisiniz. Nasıl, çok şey öğreniyor musunuz okulda? Doğrusu, Hermione, biraz, dedi ürkekçe. İç çekerek,
biraz, ha? Ne? Bu da bir şey,
dedi Ron'un. Başını arkaya atıp göğe baktı.
Mars bu gece pırıl pırıl.
Hagrid de başını kaldırarak,
öyle,
dedi.
Bana bak, iyi ki sana rastladık, Ron'un. Çünkü tek boynuzunun biri fena yaralanmış. Bir şey gördün mü?
Ron'un yanıt vermedi hemen. Gözlerini hiç kırpmadan göğe bakıyordu. Yine iç çekti.
İlk kurbanlar hep en suçsuz olanlardır,
dedi.
Geçmiş çağlarda da öyleydi. Şimdi de öyle. Evet. Ama bir şey gördün mü? Onu söylesen Ron'un. Garip bir şey.
Mars pırıl pırıl bu gece. Hagrid sabırsızlıkla ona bakarken Ron'un da göğü seyrediyordu. Garip bir pırıltısı var.
Ben garip derken buralarda garip bir şey görüp görmediğini sordum. Bir tuhaflık fark etmedin demek.
Ron'un yanıt vermesi epey zaman aldı. Sonunda
"Orman birçok gizli saklar,"
dedi. Ron'un arkasındaki ağaçlarda bir kıpırtı oldu. Hagrid yayını kaldırdı yine. Ama ikinci bir at adamdı bu. Simsiyah saçlı, simsiyah bedenliydi. Ron'undan bile daha yabani görünüyordu.
"Merhaba beyin,"
dedi Hagrid.
"Nasılsın?" "İyi akşamlar Hagrid. Sen nasılsın?" "Eh işte, bana bak. Ron'una da soruyordum. Sen buralarda garip bir şey gördün mü bu akşam? Bir tek boynuzlu yaralanmış. İşin aslını biliyor musun?"
Beyin ilerleyip Ron'un yanına gitti. O da göğe bakmaya koyuldu.
"Mars bu gece pırıl pırıl,"
dedi sadece. Hagrid,
"Onu anladık,"
diye homurdandı.
"Bir şey görürseniz bana haber verin, olur mu? Biz gidiyoruz."
Harry ile Hermione, Hagrid'in peşine takılıp açıklıktan ayrıldılar. Araya ağaçlar girinceye kadar omuzlarının üstünden arkaya Ron'unla Beyne baktılar. Hagrid,
"At adamlara da bir şey sormaya gelmez,"
diye homurdandı.
"Boyuna yıldızlara bakarlar, başka işleri güçleri yok. Bir şey aydan daha uzak değilse onları ilgilendirmez."
"Onlardan epey var mı burada?" diye sordu Hermione.
"Eh işte, başkalarına pek bulaşmazlar. Ama bir şey istedim miydi hemen yardıma koşarlar. Akıllı, derin düşünceli yaratıklardır. Her şeyi bilirler ama ağızları sıkıdır."
"Harry, daha önce sesini duyduğumuzda bir at adam mıydı acaba?" dedi.
"O ses at koşturması gibi mi geldi sana? Bana sorarsan değildi. Tek boynuzluları öldürenin sesiydi. Ben ömrümde öyle ses duymadım."
Kapkara, sık ağaçlar arasından ilerlediler. Harry tedirgindi. Omzunun üstünden arkaya bakıyordu boyuna. Sanki kendilerini gözetleyen biri vardı. Hagrid onların yanlarında diye seviniyordu. Yoldaki bir dönemeci geçmişlerdi ki Hermione Hagrid'in koluna yapıştı. "Hagrid, bak, kırmızı kıvılcımlar. Ötekiler tehlikede."
"Siz ikiniz burada bekleyin,"
diye bağırdı Hagrid.
"Yoldan ayrılmayın. Ben gelir sizi alırım."
Hagrid'in otları ezerek uzaklaştığını duydular. Birbirlerine bakarak korku içinde öylece durdular. Çevrelerindeki yaprak hışırtılarından başka bir şey işitmiyorlardı. "Başlarına bir şey gelmemiştir, değil mi?" diye fısıldadı Hermione. "Malfoy'un başına ne gelirse gelsin, umurumda bile değil. Ama Neville'a bir şey olduysa, bir kere bizim yüzümüzden burada." Dakikalar geçti. Kulakları her zamankinden keskindi şimdi. Harry rüzgarın hafif iniltisini, incecik dalların kırılışını bile duyuyordu. Ne oluyordu? Ötekiler neredeydi? sonunda büyük bir çatırtı Hagrid'in dönüşünü bildirdi. Yanında Malfoy, Neville ve Fang de vardı. Öfkeden köpürüyordu Hagrid. Malfoy, Neville'a arkadan gizlice yaklaşmış, şaka olsun diye ona ansızın sarılıvermişti. Neville de korkuya kapılıp kıvılcımları fışkırtmıştı.
''Artık bir şey yakalayamayız. Siz ikinizin ettiği bunca şamatadan sonra...'' ''Tamam, eşleri değiştiriyoruz. Neville, sen Hermione ile birlikte benimle kal. Harry, sen de Fang'i, bir de bu salağı al yanına.''
Hagrid Harry'nin kulağına ''Bağışla'' diye fısıldadı. ''Ama seni öyle kolay kolay korkutamaz. Bu işi de bitirmemiz gerek.''
Harry, Malfoy ve Fang'le ormanın yüreğine yollandı. Yarım saat kadar yürüdüler. Ormanın derinliklerine girdikçe girdiler. Sonunda ağaçların sıklığından yolda yürüme olanağı kalmadı. Ağaç diplerindeki kan lekelerinden zavallı yaratığın acı içinde çırpındığı, pek de uzaklarda olmadığı anlaşılıyordu. Harry, ihtiyar bir meşenin birbirine dolanmış dalları arasından az ötede bir açıklık gördü. Malfoy'u durdurmak için kolunu kaldırarak ''Bak!'' diye mırıldandı. Pırıl pırıl bir şey parlıyordu yerde. İyice yaklaştılar. Tek boynuzlu attı bu. Ölmüştü. Bu kadar güzel, bu kadar hüzünlü bir şey görmemişti Harry. Yıkıldığı yerde uzun, incecik bacakları, çapraz biçimde kas katı kesilmiş, yelesi koyu yapraklar üstüne inci dizileri gibi bembeyaz yayılmıştı. Harry ona doğru bir adım atmıştı ki, bir hışırtı onun olduğu yerde donup kalmasına neden oldu. Açıklığın kenarındaki çalılardan biri titredi. Sonra gölgeler arasından kukuletalı biri belirdi. Ava çıkmış yırtıcı bir hayvan gibi dört ayak üstünde usulca yaklaştı. Harry, Malfoy, Fang donup kaldılar. Kukuletalı tek boynuzluya gitti. Başını eğdi. Hayvanın böğründeki yaraya eğilip kanını içmeye başladı. Korkunç bir çığlık attı Malfoy. Sonra tabanları yağladı. Fang de. Kukuletalı kafasını kaldırıp Harry'e baktı. Üstü başı tek boynuzunun kanına bulanmıştı. Ayağa kalktı sonra. Hızla Harry'nin yanına geldi. Öylesine korkmuştu ki Harry olduğu yere çakılıp kalmıştı. Derken daha önce hiç duymadığı bir ağrı çakıldı başına. Alnındaki yara izi alev almıştı sanki. Yarı kör, sendeleyerek geriledi. Dört nala sesler geldi kulağına. Biri arkasından sıçrayıp kukuletalının üstüne atladı. Başındaki ağrı öylesine dayanılmazdı ki dizlerinin üstüne yığıldı Harry. Ancak birkaç dakika sonra kendine gelebildi. Kafasını kaldırdığında kukuletalı gitmişti. Bir at adam duruyordu yanında. Ron'un değildi, Bane de değildi. Daha gençti bu. Açık sarı saçları, kır bedeni vardı. Harry'i ayağa kaldırarak
''İyi misin?''
dedi at adam.
''Evet, teşekkür ederim. Neydi o?''
At adam yanıt vermedi. Soluk safirlere benzeyen masmavi gözleri vardı. Dikkatle Harry'e baktı. Gözleri onun alnındaki yara izine ilişti. İz apaçık ortaya çıkmıştı şimdi.
''Sen Potter'ların oğlusun, değil mi?''
dedi.
''Hagrid'in yanına dön hemen. Orman gecenin bu saatinde hiç de güvenli değildir. Özellikle senin için. At binebilir misin? Böylesi daha çabuk olur.''
Sırtına Harry'nin rahatça binebilmesi için ön bacaklarını bükerken
''Benim adım Friends''
diye ekledi. Açıklığın öteki yanından dört nala başka birileri de yaklaştı. Göğüsleri ter içinde soluk soluğa Ron'unla Bane belirdi ağaçların arasından.
''Friends!''
diye kükredi Bane.
''Ne yapıyorsun? Sırtında bir insan var. Utanmıyor musun? Katır mısın sen? Onun kim olduğunu biliyor musunuz?''
dedi Friends.
''Potter'ların oğlu bu. Ormandan ne kadar çabuk çıksa o kadar iyi.''
Bane
''Neler anlattın ona?''
diye homurdandı.
''Unutma Friends. Gökyüzünün içine karışmamaya yemin ettik. Gezegenlerin hareketlerini inceleyerek neler olacağını okumadık mı?''
Ron'un sinirli sinirli işiniyordu. Hüzünlü sesiyle
''Friends neyin doğru olduğunu mutlaka düşünmüştür.''
dedi. Bane havayı çifteledi öfkeyle.
''Neyin doğru olduğunu mu? Bunun bizimle ne ilgisi var?
At adamlar sadece öngörülmüş şeylerle ilgilenir. Ormanda yolunu yitiren insanların peşinde eşekler gibi koşturmak bizim işimiz değil.
Franz arka bacaklarını kaldırdı öfkeyle. Harry düşmemek için onun omuzlarına tutunmak zorunda kaldı. Beyne,
''Şu tek boynuzluyu görüyor musun?''
diye bağırdı Franz.
''Neden öldürüldüğünü anlamıyor musun? Yoksa gezegenler bu gizi vermediler mi sana? Bu ormanda her türlü sinsiliğe karşıyım, Bane. Evet, gerekirse insanların yanında yer alırım.''
Hızla döndü sonra. Ron'unla Bane'i arkasında bırakarak ağaçların arasına daldı. Harry sımsıkı yapışmıştı onun sırtına. Nereye gittiklerini hiç mi hiç bilmiyordu.
''Bane niye o kadar kızdı?'' diye sordu. ''Söylesene, beni kimden kurtardın?''
Franz yavaşladı. Alçak dallara dikkat etmesi için onu uyardı. Başını eğmesini söyledi. Ama Harry'nin sorusuna yanıt vermedi. Sessizlik içinde ağaçlar arasında gittiler, gittiler. Harry, Franz'in artık kendisiyle konuşmak istemediğini sandı. Çok sık bir ağaç kümesinden geçiyorlardı ki Franz ansızın durdu.
''Harry Potter, tek boynuzlu at ne işe yarar biliyor musun?''
Harry bu garip soruyla irkilerek ''Hayır'' dedi. ''Biz iksir dersinde sadece boynuzla kuyruk kıllarını kullandık.''
''Bir tek boynuzluyu öldürmek canavarlıktan başka bir şey değildir.''
dedi Franz.
''Bu cinayeti ancak yitirecek bir şey olmayan ama çok şey de kazanabileceğini sanan biri işleyebilir. Tek boynuzlu at kanı ölüm döşeğinde bile olsan hayatta kalmanı sağlar. Ama bedeli de korkunçtur. Kendini kurtarmak için tertemiz, savunmasız birini öldürürsün. Dudaklarına onun kanı değer değmez de yarım yamalak, lanetli bir yaşam sürdürürsün.''
Harry, Franz'in ay ışığında gümüş gibi ışıldayan ensesine baktı. Yüksek sesle,
''Kim o kadar umutsuz olabilir?''
dedi.
''Lanetli yaşayacağına öl daha iyi, öyle değil mi?''
''Öyle,'' dedi Franz.
''Ama başka bir şey daha içecek kadar uzun yaşayacaksan o başka. Seni büyük güce kavuşturacak, hiç ölmemeni sağlayacak bir şey. Mr. Potter, şu anda okulda ne saklıyorlar biliyor musunuz?''
''Felsefe taşı mı?''
''Tabii, yaşam iksiri. Ama anlamıyorum, kim?'' ''Eski gücüne kavuşmak için yıllarca bekleyen, fırsat kollayarak yaşama dört elle sarılan hiç kimse gelmiyor mu aklına?''
Harry'nin yüreğine ansızın demir bir pençe yapışıverdi sanki. Ağaçların hışırtısı arasından ilk karşılaştıkları gece Hagrid'in söyledikleri geldi aklına.
''Rivayete bakılırsa ölmüş. Bana sorarsan palavranın daniskası. Ölecek kadar insanlık yoktu içinde.''
''Yani...'' dedi Harry.
Sesi hırıldıyordu.
''Yoksa o Vol... Harry! Harry iyi misin?''
Yoldan koşarak Hermione geliyordu yanlarına. Hagrid de poflayarak onu izliyordu. Harry'in ne söylediğinin farkında bile olmadan
''İyiyim'' dedi.
''Tek boynuzlu ölmüş Hagrid. Arkadaki şu açıklıkta.''
Hagrid tek boynuzlu ata bakmaya seyirtirken
''Seni burada bırakıyorum''
dedi Franz.
''Artık güvendesin.''
Harry at adamın sırtından indi.
''İyi şanslar Harry Potter''
dedi Franz.
''Gezegenlerin hareketleri zaman zaman yanlış yorumlanmıştır. At adamlar tarafından bile. Dilerim şimdi de öyledir.''
Harry'i ürpertiler içinde bırakarak döndü. Ormanın derinliklerine daldı yine. Ron onların dönüşünü beklerken karanlık ortak salonda uykuya dalmıştı. Harry onu omuzlarından sarsarak uyandırınca Quidditch ile ilgili bir şeyler söyledi bağırarak. Ama birkaç saniye içinde Harry onunla Hermione'ye ormanda olanları anlatmaya başlar başlamaz gözleri fal taşı gibi açıldı. Harry yerinde duramıyordu. Ocağın önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Hala titremekteydi.
''Snape taşı Voldemort için istiyor. Voldemort da ormanda bekliyor. Biz de Snape'in sadece zengin olma peşinde koştuğunu sandık.''
Ron,
''O adı söyleme.''
diye fısıldadı korkuyla. Voldemort'un kendilerini işittiğini sanıyordu sanki. Harry onu dinlemiyordu bile.
''Franz beni kurtardı ama bunu yapmaması gerekirdi. Bane çılgına döndü.
Gezegenlerin işine karışılmamalıymış. Gezegenler Voldemort'un döneceğini belirtiyordu herhalde. Friends, Voldemort'un beni öldürmesine engel olmamalıymış. Bane öyle düşünüyordu. Sanırım bu da yıldızlarda yazılı. Ron, artık o adı söylemeyi bıraksana sen, diye fısıldadı. Şimdi elimden gelen tek şey Snape'in taşı çalmasını beklemek, diye devam etti Harry. Sonra da Voldemort gelip işimi bitirecek. Eh, Bane de mutlu olur. Hermione çok korkmuş görünüyordu. Ama onu rahatlatacak bir iki söz etmeyi başardı. Harry, kim olduğunu bilirsin senin. Sadece Dumbledore'dan korktuğunu herkes söylüyor. Dumbledore buradayken kim olduğunu bilirsin sen, kılına bile dokunamaz. At adamların haklı oldukları nereden belli? Bana sorarsan falcılık gibi bir şey bu. Profesör McGonagall'a bakılırsa falcılık da büyücülüğün en yanıltıcı dalı. Konuşmayı kestiklerinde hava ağarmıştı. Boğazları ağrı içinde bitkinlikle yataklarına gittiler. Ama gecenin yarattığı şaşkınlıklar sona ermemişti. Harry çarşafını çekip açınca altında görünmezlik pelerinini buldu. Tertemiz katlanmıştı pelerin. Üstüne de bir not iliştirilmişti. Ne olur ne olmaz.